Ayrım 33, sayfa 331, 30. bölüm. Peki ama dedi amcam Toby Yorick'e doğru eğilerek, babamla Yorick onun merdivenlerden inmesine yardım etmekteydiler. Korkmayın madam, bu merdiven sohbeti öncekisi kadar uzun değil. Peki ama Yorick dedi amcam Toby, bu bilgili adamlar söz konusu Tristram olayını sonunda nasıl bir sonuca bağladılar? Çok tatminkar bir şekilde diye cevap verdi Yorick. Hiçbir faninin, efendim, bu konuyla bir ilgisi yok. Zira annesi, yani Bayan Shandy, onun akrabası değil. Ve annenin durumu bu kadar kesin olunca, elbette Bay Shandy hiç değil. Kısacası efendim, onun da çocukla akrabalığı benden fazla değil. Bu pekala olabilir, dedi babam kafasını sallayarak. Bilge kişiler istediklerini söylesinler, dedi amcam Toby. Suffolk düşesi ile oğlu arasında muhakkak ki bir tür kan bağı vardı. Avam da aynı kanda, dedi Yorick bu saate kadar. 31. bölüm. Bu alimane konuşmaların incelikleri babamın çok hoşuna gitmekle birlikte gene de kırılmış bir kemiğe yağ sürmekten öteye gitmiyordu söylenenler. Eve döner dönmez dayandığımız bir şeyin altımızdan kaydığı zamanlarda olduğu gibi ıstırabının ağırlığı dayanılmaz bir biçimde üstüne çöktü. Derin düşüncelere daldı, defalarca balık havuzuna gitti, şapkasını öne eğdi, sık sık iç geçirdi, insanları terslememek için kendini güç tuttu. Eğer düşünceleri Dina halamdan miras kalan 1000 sterlin yüzünden yeni bir kaygılar silsilesine yönelmeseydi, Hippokrates'in bize söylediği gibi terlemeye ve sindirime çok yardımcı olan bu tür ani öfke kıvılcımlarının tükenmesi onu çoktan hasta etmişti. Babam mektubu üstünkörü okumuştu. Konuyu gerektiği gibi ele alınca kafası derhal bu miras meselesi ailenin namusu açısından en iyi nasıl değerlendirilir sorusuna takılıp içine tereddütler üşüşmeye başladı. 150 tane tuhaf fikir sırayla beynine el koydu. Bunu da yapacaktı, şunu da yapacaktı, ötekini de yapacaktı, Roma'ya gidecekti, mahkemeye başvuracaktı, büyükbaş hayvan satın alacaktı, John Hobson'ın çiftliğini alacaktı, evinin ön cephesini genişletecek, yeni bir bölüm ekleyecekti, nehrin bu yakasında güzel bir su değirmeni vardı, o halde nehrin öte yakasına karşıdan bakınca simetri sağlayacak yeni bir yel değirmeni yaptıracaktı. Ama her şeyden önce öküz merasının etrafını çitle çevirecek ve ağabeyim Bobby'yi derhal seyahate gönderecekti. Fakat para sınırlı olduğundan, dolayısıyla her şeyi yapamayacağından, aslında bunlardan ancak pek azını yapabileceğinden, o sırada aklına gelen bütün projeleri içinde onu en derinden etkileyen son ikisiydi. Her ikisini birden gerçekleştirmek isterdi ama yukarıda değinilen küçük sakınca yüzünden birini tercih etmesi gerekiyordu. Bu tercihi yapmak o kadar kolay değildi. Zira babamın uzun süredir ağabeyimin eğitiminin o zorunlu parçasına gönlünü yatırdığı ve her öngörülü adam gibi yatırım yaptığı Mississippi planının, Mississippi, Ohio ve Missouri nehirlerinin çevresindeki geniş Louisiana topraklarını kolonileştirme planı. Fransa'nın İskoç kökenli genel kontrolörü John Law, 1671-1729 tarafından başlatıldı. New Orleans'ın yerleşime açılması finanse edildikten sonra Law'un şirketi iflas etti, kurduğu bankacılık sistemi çöktü, sonunda Law Fransa'dan kaçmak zorunda kaldı. İkinci aşamasından eline geçecek ilk parayla bunu gerçekleştirmeye karar vermiş bulunduğu kesin olmakla birlikte, Shandy malikanesi toprakları içinde yer alan ve güzel, geniş, katır tırnaklarıyla bezeli, sulak, işlenmemiş bir otlak olan öküz merası da babamın üzerinde neredeyse aynı ısrarla hak iddia etmekteydi. Babam uzun süredir burayı yararlı bir hale getirmeyi gönlüne koymuştu. Ne var ki babam bu ikisinin taleplerinin önceliği ya da haklılığı konusunda bir karar vermesini gerektiren ikilemin yarattığı baskıyla, benzer bir baskıyla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Akıllı bir adamın yapacağı gibi bunları titiz ya da eleştirel bir incelemeye tabi tutmaktan kaçınmıştı. Böylece de bu kriz anında diğer projelerin elenmesine rağmen bu iki eski proje, öküz merası ve ağabeyim onu yeniden ikiye böldü. Bunlar yaşlı beyefendinin zihninde ciddi bir çatışma yaratacak kadar birbirine yakın ağırlıktaydılar. Önce hangisini gerçekleştirmeliydi bilemiyordu. İnsanlar istedikleri kadar gülsünler ama durum buydu. En büyük oğlun evlenmeden önce yabancı diyarlara serbestçe girip çıkması, gidip gelmesi, ailede bir gelenek haline gelmiş ve zamanla neredeyse düpedüz bir hak sayılır olmuştu. Yalnızca egzersiz olsun ve bu kadar çok hava değiştirme sayesinde kendi özel bölgelerini iyileştirsin diye değil, şapkasına yerleştirdiği tüy hafifliğiyle deniz aşırı bulunmuş olmanın keyfini sürsün diye "Tantum valet" derdi babam, "Quantum sonat". Nasıl ses çıkarıyorsa, kulağa nasıl geliyorsa o kadar değerli. Şimdi bu makul ve tamamen Hristiyanlığa uygun bir keyif olduğundan ağabeyimi sebepsiz yere bundan yoksun bırakmak ve böylece salt dolgunca bir delikanlı olduğu için üstü açık bir arabayla Avrupa'yı dolaşmasına izin verilmeyen ilk şendi olmasına göz yummak, ona bir Türk'ün yapabileceğinden 10 kat daha zalim bir kötülük yapmak anlamına gelecekti. Öte yandan öküz merası da acil çözüm bekliyordu. Aile bu merayı 800 sterline satın almış, ayrıca burası için 15 yıl önceki bir davada 800 sterlin daha harcamış ve Tanrı bilir nice sıkıntı ve zahmet çekmişti. Üstelik mera, geçen yüzyılın ortalarından bu yana Şendi ailesine aitti, bir taraftan su değirmeniyle, diğer taraftan da yukarıda da belirttiğim gibi yapılması düşünülen yel değirmeniyle sınırlanan arazi, evin önünde boydan boya uzanmasına ve bu nedenle ailenin bütün mülkü içinde ihtimam ve korumayı en çok hak edeni gibi görünmesine rağmen, insanların üzerine bastıkları toprakla paylaştıkları açıklanamaz ortak kader yüzünden bütün bu süre boyunca utanç verici bir şekilde ihmal edilmişti. Ve doğrusunu söylemek gerekirse o kadar zarar görmüştü ki, üzerinde atla dolaşıp da ne halde olduğunu gören, toprağın değerini bilen herkesin Obediah'ın deyişiyle yüreği kanardı. Öte yandan babam bu toprak parçasının ne satın alınışından ne de o toprağın orada bulunuşundan sorumluydu. Kendisine yukarıda değinilen arazinin sınırlarına ilişkin o kahrolası davanın açıldığı 15 yıl öncesine kadar bu olayla hiçbir şekilde ilgili görmemişti. Tümüyle babamın girişimi olan bu dava, konuya ilişkin diğer bütün görüşlerinin de kendi lehine olduğunu gösterdi. Hepsini bir araya toplayan babam, bu toprak için bir şeyler yapmasının yalnızca çıkarı için değil, onur için de şart olduğunu anladı, ya şimdi yapılacaktı ya da hiçbir zaman. Her iki tarafın da lehine işleyen gerekçelerin böylece dengelenmesinde kötü talihin bir payı olmalıydı. Zira babam bunları pek çok ve çeşitli ruh halleri ve koşullar altında değerlendirmişti. Ne yapması gerektiği konusunda derin ve soyut düşüncelere daldığı pek çok sıkıntılı saat geçirmişti. Bir gün çiftlikle, ertesi gün seyahatle ilgili kitaplar okudu. Bütün ihtiraslarını bir yana bıraktı, her iki taraf için lehde ve aleyhde öne sürülebilecek olanları her ikisi açısından ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak inceledi. Gün be gün amcam Toby ile konuştu, Yorick ile tartıştı, öküz merası konusunda Obediah'a danıştı, gene de bütün bu zaman boyunca bir tarafın lehine olup da diğer tarafa uygulanamayan, en azından aynı ağırlıkta bir başka düşünceyle dengelenemeyen hiçbir sebep bulamadı. Elbette uygun bir yardımla ve doğru kişilerin ellerinde öküz merası kuşkusuz eskisinden ya da şimdiki halinden çok daha farklı bir görünüm kazanabilirdi. Bunların hepsi ağabeyim Bobby seçeneğine oranla doğruydu. Obediah ne derse desindi. Getirileri açısından bence ikisinin arasındaki çekişme ilk bakışta o kadar belirsiz gözükmüyordu. Zira babam ne zaman kalemi ve mürekkebi eline alıp öküz merasını budama, yakma, çitle çevirme vesaire vesaire masraflarını ve bunun getireceği kârı hesaplamaya başlasa, ikincisi babamın hesabının önüne öyle bir haşmetle dikiliyordu ki, öküz merasının yarışmayı çoktan kazandığına yemin ederdiniz. Zira açıkça görülüyordu ki, birinci yıl bir gemi yükü 20 sterlin üzerinden 100 gemi yüklü kolza üretebilecek, ikinci yıl mükemmel bir buğday hasadı alabilecek, sonraki yılda ihtiyatlı konuşmak gerekirse, 100 ama büyük bir ihtimalle 150, belki de 50 libre bezelye ve fasulye, ayrıca çok miktarda patates yetiştirilebilecekti. Ama o zaman bütün bu süre içinde ağabeyimi bunları yiyen bir domuz gibi besleme düşüncesi kafasını karıştırdığından yaşlı beyefendiyi öyle bir kararsızlık içinde bırakıyordu ki amcam Toby'ye de sık sık söylediği gibi ne yapacağını bilemiyordu. İkisi de aynı anda inatla ters yönlere çeken aynı güçte iki projenin insanın zihnini ikiye bölmesinin ne demek olduğunu yaşamamış olan bilemez. Bunun hayati salgıları ve daha ince usareleri kalpten kafaya vesaire taşıyan nazik sinir sistemine kaçınılmaz olarak vereceği hasarın sözünü bile etmiyorum. Böylesine sürekli bir sürtünmenin her ileri geri harekette insanın yağlarını eritip gücünü tüketerek daha kaba ve katı parçalar üzerinde yapacağı etki de cabası. Babam benim vaftiz adımın başını açtığı kadar ciddi bir belaya bulaşmıştı ve bundan da ancak yeni bir felaket sayesinde kurtulabildi. Bu yeni felaket ağabeyim Bobby'nin ölümüydü. İnsan hayatı nedir ki? Bir taraftan bir tarafa, bir kederden ötekine geçmek değil mi? Bir derdin üstüne kilip vurup bir başkasını açmak. 32. Bölüm. Bu andan itibaren Şendi ailesinin veliahtıyım. Hayatım ve görüşlerimin hikayesi de asıl bu noktada başlıyor. Bütün acele ve telaşıma rağmen şimdiye kadar yalnızca binanın üzerine inşa edileceği zemini açabildim. Bunun Adem'den bu yana planlanmış ya da yapılmış bir hiçbir binaya benzemeyeceğini seziyorum. 5 dakikadan daha kısa bir süre içinde kalemimi fırlatıp ocağa atacağım, ardından da hokkamın dibinde kalan koyulaşmış birkaç damla mürekkebi. Ama bu arada yapmam gereken ufak tefek birkaç şey var. Adlandıracağım bir şey, yasını tutacağım bir şey, umacağım bir şey, vaat edeceğim bir şey, gözdağı vereceğim bir şey, varsayacağım bir şey, açıklayacağım bir şey, gizleyeceğim bir şey, seçeceğim bir şey ve şükredeceğim bir şey. Bu yüzden de bu bölüme şeyler bölümü adını veriyorum. Gelecek bölüm, yani eğer yaşarsam bundan sonraki kitabımın ilk bölümü yapıtımda bir tür sürekliliği korumak adına favoriler üzerine bir bölüm olacak. Beni ziyadesiyle üzen şey, olaylar böyle üzerime geldiği için eserimin yol boyunca en içten niyetlerle yönelmiş olduğum bölümüne bir türlü girememiş olmam. Askeri seferleri ve özellikle de amcam Toby'nin aşk maceralarını içeren bu bölüm öyle benzersiz olaylarla dolu ve öyle Cervantesvari bir rol dağılımına sahip ki olayların bende uyandıracağı izlenimlerin aynısını diğer zihinlere de iletmeyi bir becerebilsem, kitabımın dünyada kendine sahibinin kendisi için yapabildiğinden çok daha iyi bir yol açmasını sağlayacağım. Ah Tristram, Tristram! Bu bir gerçekleşse, yazar olarak kazanacağım itibar, insan olarak başına gelen bir sürü felaketi unutturur. Birini hatırlamaz, öteki için bayram edersin artık. Bu aşk maceralarına gelmek için can atmamda şaşılacak bir şey yok. Onlar benim, bütün hikayemin en seçkin parçaları. Sıra onlara geldiğinde emin olun siz ey nazik insanlar, midesi hassas olduğu için bunları kaldırmayacak olanları kale almıyorum. Kelimelerimi seçerken hiç de nazik davranmayacağım. Açıklamam gereken şey bu. Her şeyi 5 dakikada söyleyip bitiremeyeceğimden korkuyorum. Ve umduğum şey siz saygıdeğer efendilerimin incinmemiş olması. Eğer incindiyseniz saygıdeğer beyler, şu sözüme inanın, size gelecek yıl öyle bir şey veririm ki gerçekten incinirsiniz. Sevgili Jenny'min uslubuyla söylüyorum ama benim Jenny'min kim olduğu ve kadınların hangi tarafının doğru, hangi tarafının yanlış olduğu gizlenmesi gereken şey, bütün bunlar size ilikler üzerine yazacağım bölümümden 2 bölüm sonra söylenecek, daha önce değil. 4. kitabın sonuna geldiğiniz şu anda size sormam gereken şey şu: kafanız nasıl? Benimki fena halde ağrıyor. Sizin sağlığınızsa çok daha iyi olduğunu biliyorum. Gerçek şendicilik, Siz ne düşünürseniz düşünün, kalbi ve akciğerleri açar ve onunla aynı dokudaki tüm duygular gibi kanı ve bedenin diğer hayati sıvılarını kanallarında serbestçe akmaya zorlar, hayat çarkının uzun süre neşeyle dönmesini sağlar. Sancho Panza. Don Quixote kendisini zencilerin yaşadığı bir ülkeye vali yaparsa, onları İspanya'ya getirip satarak kolay yoldan para kazanacağını düşünür. Don Quixote 1.4.2 gibi kendi krallığımı seçme imkanım olsaydı, deniz kıyısında bir krallık ya da sırtlarından para kazanmak için zencilerin yaşadığı bir krallık seçmezdim. Hayır, cani gönülden gülen insanların yaşadığı bir krallık seçerdim. Safravi ve daha kasvetli tutkuların kanda ve salgılarda düzensizlik yaratarak insan bedeni üzerinde olduğu kadar politik beden üzerinde de kötü etkiler yarattığını ve bu tutkuları yalnızca faziletin yönetip akla tabi kılabileceğini düşündüğüm için duama şunu eklemek isterdim. Tanrı tebaama akıl ve neşe bahşetsin. O zaman ben bu göğün altındaki en mutlu kral, onlar da en mutlu halk olurduk. Böylece şimdilik bu kıssadan hisseyle, siz saygıdeğer efendilerim izin verirse, bu sefer bir yıllığına sizden ayrılıyorum. Bu sürenin sonunda, eğer bu berbat öksürük bu arada beni öldürmezse, gene sakalınızı yolmaya devam edeceğim ve dünyaya rüyanızda bile göremeyeceğiniz bir hikaye anlatacağım. Finis. Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Dixora si quid forte josasius hoc mihi juris cum venia dabis. Hor. Nokta. Horatius'dan Satires Live adapte edilmiştir. Burton'ın Anatomy of Melancholy'sinin giriş bölümünde oğul Demokritos'tan okura başlığıyla yer alır. Çevirisi: eğer fazlasıyla latife edersem bana bu hakkı teslim edeceğinizi umarım. Sicus calemnietur Livius esse quam decet theologum aut mordecius quam dejat Christianum non ego sed Democritus dixit. Erasmus. Yine yukarıda söz edilen oğul Demokritos'tan okura bölümünden alınmıştır. Burton'ın Latince sözleri Erasmus'un Moria Encomium'unda Deliliye Metiye yer alan Sir Thomas More'a mektubunun bir bölümünün yeniden yazımıdır. Çevirisi: eğer birileri haksız yere bunun bir din bilim adamına yaklaşmayacak denli hafif ya da bir Hristiyan'a uygun düşmeyecek kadar sivri dilli olduğunu öne sürecek olursa, söyleyen ben değildim, Demokritos'tu. 5. kitap. Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. Dehon tarafından basılmıştır. 1763. Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Dixora si quid forte josasius hoc mihi juris cum venia dabis. Hor. Nokta. Si quis calumnietur levins esse quam decet theologum aut mardecius quam dejat Christianum non ego sed Democritus dixit. Erasmus. Si quis clericus aut monachus verba jocalatoria risum moventia sigibat antema esto. İkinci Kartaca Konsili. Bu motto ilk olarak ikinci baskıda 1767 yer almıştır. Çevirisi: eğer bir rahip ya da keşiş kahkahayı yol açacak şaka sözleri biliyorsa onu aforoz edin. İkinci baskı, 5. kitap, Londra. Strand'da T. Beckett ve P. A. Dehon tarafından basılmıştır. 1762. Saygıdeğer Viscount Spencer John'a. Lord John Spencer, 1734-1786, Stern'in dostu ve hamisiydi. Lordum, Bu iki kitabı size takdim buyurmama müsaadenizi naçizane dilerim. Her ikisi de yeteneğimin el verdiği oranda, hele ki sağlık sorunlarım göz önüne alınırsa, en zorlandığım yapıtlarımdır. Tanrı gerek yeteneğim gerekse sağlığım konusunda biraz daha Ali Cenap davranmış olsaydı, hiç kuşkusuz efendilerime çok daha layık bir hediye sunabilirdim. Lord Hazretlerinden beni bağışlamalarını dilerim, zira her ne kadar bu yapıtı kendilerine ithaf ettiysem de kitabımın 6. bölümünde yer alan Le Fever öyküsünü Lady Spencer'a adamış bulunuyorum. Ancak öykünün çok insancıl bir öykü olması nedeniyle yüreğimin sesini dinlemiş olmak dışında başka hiçbir sayıkla hareket etmediğimi de belirtmek isterim. Bendeniz, efendim Lord Hazretlerinin en sadık ve en naçiz kulu Lawrence Stern.